Ayrım 15.
Ben yine mecburen tekrar sordum. Konuyu üstü kapalı anlattım. Biri ilgilenir gibi oldu. Sonra bu konuda randevu aldığımı öğrendi. O da boş verdi. Kanıksamışlar işlerini. Kim bilir kaç ölenin, kaç yakını gelmiştir. Duvarlar boydan boya ölü fotoğraflarıyla, kayıp fotoğraflarıyla doluydu. Fotoğraflar, fotoğraflar. Suratlar, suratlar. Değişik değişik. Yüzlerce. Belki daha çok. Benimki de onca fotoğraf içinde olsa olsa yeni bir fotoğraf olacaktı. Başka ne? Çok korkutucuydu. O güne dek böyle bir konuyla hiç ilgilenmemiştim. Bildiğim halde ilgilenmemiştim. Demek toplumun umurunda değildi o yüzlerden hiçbiri. Oradakiler de katılaşmışlardı. Morg gibiydi daire. Onlar da morg görevlileri. Bende çok önemli bilgiler vardı ama ilgilenen yoktu. O an şeyi düşündüm. Belki bildiklerim hiç de önemli değildi. Herkesin bildiği şeylerdi. Bin bilmem kaçıncı kayıp. Ne önemi vardı? Peki randevun ne oldu? Randevu mu? Ha randevu. Bir saate yakın bekledim. Tam gitmeye karar verdim. Telefonla aradı adam. Çok önemli bir toplantısı çıkmış. Beni ertesi gün tekrar arayacakmış. Görüşme saatini o zaman bildirecekmiş. Özür bile dilemedi. Çok önemli işler yapıyorsa özre ne gerek var değil mi? Akşam içkiyi fazla kaçırmıştır mesela. Al işte önemli iş. Ya da oğlu geç saate kadar maç seyretmiştir. Sonra zamanında uyanamayınca ne olacak? Okula kim yetiştirecek? O da önemli iş. Doğru dedim. Daha sonra? Sonra işte öbür avukat aradı. Randevu aldı. Konuyla çok ilgilendi. Aynı gün. Birkaç gün sonra olabilir. Birden yüksek sesle içten bir kahkaha attı Gülsüm. Gülmesi pek uzun sürmedi ama şiddetinden gözleri yaşarmıştı. Niye güldüğünü sordum. Şimdi hatırladım dedi. Adam benim büroma geldi, avukat. Yanında gençten birisi vardı. 30 var yok. Bizim babi bunları görünce çok korktu. Masanın altına attı kendini. Hatta telaştan kafasını sehpanın köşesine çarptı, cırladı. Babi de kim? Bizim köpek. Gündüz bazen büroma getiriyordum. Yalnız kalınca sargılarını çekiştiriyordu. Evet, Bobby'di ismi. Hatırladım dedim. Komik olan bu mu? Hayır. Bunlar benimle 10-15 dakika konuştular. Sonra tam gidecekler, kapıdan çıkacaklar, masanın altından bir şey fırladı. Serserinin orada olduğunu bile unutmuşum. Sen o hızla arkadan adamın paçasını kap, genç olanın. Bereket ete geçirememiş. Adamın paçası ağzında kaldı. Bermuda oldu pantolon. Çocuk o halde merdivenleri nasıl koşuyor? Güldüm. Başkasının başına geldiği için, başkası komik duruma düştüğü için. Köpeklerden ben de çekinirim aslında. Böyle bir şey benim başıma da gelebilirdi. Hiç hoş bir şey değildi. Ciddi bir görüşme için bir büroya gideceksin. Pantolonunun bir paçasını kaptırıp, bir bacak kısa pantolon, öbür bacak uzun, canını zor kurtaracaksın. Kaçarken herkes sana gülecek. Gülümsemeyi kestiğim an aklıma bir şey geldi. Hemen önümdeki kağıtları gözden geçirdim. Konuşurken not tutmak karşımdaki için bazen sevimsiz görünüyordu ama çok pratikti. Her görüşmeden sonra band kaydını çözmek zordu. Kaydı kesin belge olsun diye alırdım. Önemli olan notlardı. Nitekim hemen yakaladım. Demin köpeği bir avukatla birlikte bulduğunu söylemiştin. Yanımda solcu bir avukat vardı demiştin. O da başkası mı? Aynı adam olsa demek ki bu en azından ikinci görüşmen. Zaten başka türlü köpek onu tanırdı, korkmazdı. Köpek o zaman yarı baygındı. Sonra Bobby avukata değil yanındakine kızdı, onu ısırdı. Aklıma hocanın bana mı inanıyorsun yoksa eşeğe mi fıkrası geldi, gülümsedim. O zaman bu avukatla daha önce de görüşmüştün. Sanmıyorum ama doğru. O halde köpeği bulduğumda yanımda ortağım vardı ya da polis emeklisi. Neyse galiba bu ayrıntı pek önemli değildi. Devam etmesini rica ettim. Sonra ne oldu hakikaten? Sonra olan bizim Bobby'ye oldu. O olaydan sonra büroda kalamazdı. Sokağa mı attınız? Yok canım, Bahri aldı. Onun evi zemin katta. Bahçede kalabilir diye düşündük. Benim evim bahçesi yok. Bu köpek muhabbetinden bıkmıştım. Konu saçma sapan yönlere kayıp duruyordu. İlerleyemiyorduk bir arpa boyu. Anladığıma göre daha sonra bu avukatla birlikte olayın üstüne gittiniz. Evet, öyle gibi. Yalnız beni şaşırtan bir şey vardı. Benim ilk kayıpla kimse ilgilenmedi. Varsa yoksa bu ikinci kayıp. Beni basın toplantısına bile çıkardılar. Öbürü unutuldu gitti. Basın toplantısına da çıktığına göre iyice boy hedefi olmuştu demek. Bu konuda bir takım uyarılar, tehditler falan almadın mı diye sordum. Almış. Birkaç kere, telefonla. Belki 4-5 kere. Çok kötü küfürler etmişler. Öldürürüz demişler. Bir de bildiklerini kimden öğrendiğini sormuşlar. Söylerse peşini bırakırlarmış. Çok korkmuş. Ama yine de söylememiş kaynağını. Düşünmüş ki o ismi verse bile kendisiyle uğraşmayacaklarını garanti edemez. Aksine kaynağını saklarsa olduğundan çok daha güçlü görünür. Davadan vazgeçtiğini de söylememiş telefondakilere. Aslında ne yapacağını bilmiyormuş. Araştırması zaten çıkmazdaymış. Hepsi bu kadar değildir inşallah dedim. Hayır, devam ediyorum dedi. Öfkeli gibiydi. Daha çok heyecanlı. Umarım bana kızmamıştı. Tehditler yoğunlaşınca yine o dergiye gittim. Dergiye gittiğimi daha önce söylemiştim değil mi? Başımı salladım. O sürdürdü konuşmasını. Ne yapayım diye fikir almak için gittim. Zaten yardım sözü vermişti ya adam. İşi artık onlara devreder, ben çekilirim diye düşünmüşümdür belki. Evet anladım. Ne konuştunuz? Adam bu sefer yalnız değildi. Odada 3-4 kişi vardı. Genç okurları. Anladığım kadarıyla belli bir çevrede popüler biri. Sonra ne oldu? İşte konuştuk. Ha, başlangıçta tatsız bir şey. Yani bana karşı sıcaktı yine. İltifatlar etti. Fakat gençlerden birine emir verdi. O hoşuma gitmedi. Git dedi. Bana 2 kaşarlı tost, 1 de ayran al gel. Çocuk önce biraz bozulur gibi oldu. Sonra kuzu kuzu gitti getirdi. Ta aşağıdan, kantinden. Hiç değilse parasını verecek zannettim. Onu da vermedi. Şaşkınlığım yüzüme vurmuş olacak ki adam izah etti. Dürüsttü bak. Onu takdir etmek lazım. Çocukların önünde herkesin içinde açtı konuyu. Dedi ki, biz sistemin kuşatması altındayız. Ciddi kuşatma altında. İmkansızlıklar içinde direniyoruz. Bir kültür muhalefeti örgütlemeye çalışıyoruz. Buraya gelen de bu kalkışmaya omuz vermeli. Hiç değilse elini taşın altına sokanları sembolik olarak desteklemeli. Desteklemeli ve beslemeli dedi. Aynen böyle. 2 tost bir ayran parasından ne çıkarmış. Ama o parayı veren kişi böyle işlerin parasız yürümediğini anlarmış. Birileri eğer kendi aydınlarının olmasını istiyorsa onları beslemek zorundaymış. Bunun ikinci bir yararı daha varmış. Gençlerin küçük burjuva gururunu kırmak lazımmış. Sembolik ama anlamlı. Hak verdim adama. Gerçekten. Bende de vardır bu gurur. Yabanıl gurur. Şimdiye kadar hiçbir yararını görmedim. Bu gurur olmasa oho çok daha başarılı olurdum. Zengin olurdum. Ne bileyim ünlü olurdum. Neyse işte böyle şeyler. Adamla başka neler konuştunuz? Birçok şey. İnsan Hakları Birliği'nde karşılaştığım muameleyi anlattım. Çok kızdı. Çağcıyı örnek gösterdi. Parası verilmeyince çağcı çok kabalaşıyormuş. Suratı bir karış, döver gibi çay uzatıyormuş. Parasını verdiğin zaman aniden kibarlaşıyormuş. Birdenbire cana yakın bir insan olup çıkıyormuş. Adamın ölçütü paraymış çünkü. Bizim solcularımızın ise ölçütü yok dedi. Her zaman, her şart altında kabaymışlar. Böyle komik komik şeyler anlattı. Beni çok güldürdü. Bu kadar mı? Yok. O sırada bir tatsızlık daha oldu. Gençten bir kadın içeri girdi, oturdu. Biraz soğuk merhabalaştılar. Kadın 3-5 dakika adamı dinledi. Ondan sonra birden kendi konusuna girdi. İşte galiba biraz borç para vermiş dergiye. Epey olmuş. Şimdi geri istiyormuş. Bir de kitap meselesi. Basarız demiş, basmamış mı? Onun içinde paramı almış, anlayamadım. Cır cır bağırıyordu kadın. Dinlemek istemedim. Bizimki ağzının payını verdi. O da geldiği gibi çekti gitti. Nasıl verdi ağzının payını? Şey dedi, aynı şeyler. Bir mücadele içindeyiz dedi. Kuşatma altındayız dedi. Parayı verememişlerse muhakkak bir nedeni varmış. Herkes sadece kendini düşünüyormuş. Kendi kitabı basılsın, kendi kitabı çıksın. Hakikaten ben de sinir olurum böyle entel heveslilere. Ne yapıp edip ünlü olacaklar ya. Ne dedi başka? Herkes kendi parasının hesabını yapıyormuş. Ama bu paralar nasıl, ne zorluklarla kullanılıyormuş, onu hesap etmiyormuş. tek tek kişilerin istemlerini değil, genel davanın çıkarını düşünmek zorundaymış o. O dediğim o adam, yani derginin yöneticisi. İşte bu solcu yazarlardaki ben kaygısını yok etmeye çalışıyorlarmış ama çok zor bir şeymiş. Tahmin bile edemezmişim zorluğunu. Şey dedi, önemli olan savaşmakmış. Bunun için hiç utanmadan elini pisliğe bulaştırırmış. Kızgın demiri de tutarmış. Pisliğe de sokarmış elini. Aman ne müthiş adam dedim içimden. Kızmaya başlamıştım. Sonra, yani şu kayıp konusunda bir şeyler sorabildin mi? İşi biraz omuzladılar mı? Yok, gerçi sordum ama pek konuşamadık. Gelen giden çok oldu. Başkaları söze karıştı. Başka konular açıldı. Biraz kaynadı yani doğal olarak. Şey dedi, her koşul altında araştırmanı sürdür dedi. Basın toplantısının haberini gazeteden okumuş. Beni tebrik etti. Yanlış haberde ciddi dil yanlışları varmış. Onlardan örnekler verdi. Şimdi hatırlayamıyorum. Neydi? Canım bırak şimdi dil yanlışlarını. Sonra ne oldu onu anlat. Başka bir adam girdi odaya. Yaşlıca bir adam. O da yazarmış. Sonra? Sonra diyorsunuz ama anlatıyorum işte. Yani herhalde hepsi bu. Yani bunları konuştuk. Gülsüm'ün yüzü daha da pembeleşmişti. Çenesi iyice açılmıştı. Çakır keyif olmuştu galiba. Böylesi her bakımdan daha iyiydi. İyice sarhoş olsa daha mı çok hatırlardı ne? Verdiğin borcu konuştun mu peki? Hayır, konuşmadık. O ortamda konuşulmazdı zaten. Anlıyorum dedim. Yine bir şey anlamamıştım oysa. Oradan çıktıktan sonra neler yaptın hatırlıyor musun? Yine o işçiyi hatırlıyorum. Vardiya çıkışı benim büroma gelmişti. Ben ona gelişmeleri anlattım. Bu arada H. Noktalıların ünlü avukatlarından biri de geldi. Farkında olmadan çok popüler olmuşum. Adamın bürosu zaten yandaki handa. Geçerken uğramış. Tebrik etmek için. Aslında politik davalara pek bakmaz. Öyle biliyorum. Daha çok büyük işler. H. Noktalı iş adamların işlerini falan alır. İki konuk benim büromda yan yana oturdular. Hatırladığım ilginç bir şey de bu. Garibime gitmiş demek ki. Aradaki zıtlık. Bizim işçi süklüm püklüm. O herif gelince daha da süklüm püklüm oldu. Avukatsa padişah gibi oturuyor. Yayıldıkça yayılıyor. Takım elbisesi kim bilir kaç para. Bir parfüm sürmüş, ithal. 50 metreden duyuluyor. Öbürünün solcu olduğunu anladı kesinlikle. İşçicik elindeki emekçi gazetesini çevirip duruyordu. En çok övündüğü şey. Avukat gelmeden bayrak gibi tutuyordu. Geldikten sonra nereye sokacağını bilmez oldu. Herif de üstüne gitti. Bunu bir güzel sorguya çekti. Güncel politik sorumluluklar üzerine. Ben o konulardan anlamam. Şu konuda ne yapıyorsunuz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İşçi de anlatmaya çalışıyor. Öbürü tatmin olmuyor. O tatmin olmadıkça işçi daha da ezilip büzülüyor. Söyledim ya, ben bu işlerden anlamam. Ama çok komiğime gitti. Nedir komiğine giden? Anlattım ya, bir gariplik vardı işte. Ters bir durum. Politikadan anlamıyorum. Belki ondan garibime gitti. Benimse moralim bozulmuştu. Terlemiştim. Başka anlatacağın şey yok mu? Geçmişimden pek çok şey hatırlıyorum aslında. Ama ilgini çeker mi bilmem. Anlatman ilgimi çekmesi açısından değil, başka şeyleri anımsamana yardımcı olması bakımından önemli. Sen her şeyi anlat. Aklına şimdi geleni, dün geleni, her şeyi. Gerçekte olayın sonucunu müthiş merak ediyordum. Başına ne gelmişse bu olaydaki gelişmeler sonucu geldiği artık kesin gibiydi. Ama ne yolla, nasıl? Bunun dışında anlatacakları ilgimi çekmezdi artık. Yok, yalan söylememeliydim. Cinsel yaşamı hakkında anlattıkları da merakımı kamçılıyordu. Doğrusu buydu. İlk sevgilimi hatırladım. Hatta onunla nerelerde neler yaptığımızı. Onunla buraya gelmiştik. X-Y'ye. Bir hafta. Belki biraz daha uzun. Birçok yeri gezdik. Çok güzel günlerdi. Bir daha ele geçirilemeyecek zamanlar. Biliyorum. İçimi yoğunlukla dolduran. Yoğunluk diyorum. Aşk gibi. Tam aşk da değil. Daha güçlü. Tüm çevre, sevgilim, sevgim içimde eriyordu. Anlatamıyorum. Bir parka gittik birlikte. Bir ağacın dibinde yatmıştık. Kucak kucağa. Belki bir saat. Sonra cebinden bir kağıt çıkarmıştı. Adı Harun'du. Cebinden bir kağıt çıkardı. Aşkımızı, yani birbirimizi sevdiğimizi yazdı. Çocukça biraz ama güzel. Sıkıca top etti. Bir ciklet kağıdına sardı. Sonra ne yapacak diye baktım. Ağaca tırmandı. Şöyle 4-5 metre yukarıda küçük bir kavuk görmüş. Topu o kavuğa yerleştirdi. Yıllar sonra, belki 10 yıl sonra onu ağaçtan çıkaracağız dedi. Ben de gülmüştüm. 10 yıl korkunç uzun bir zaman gibi gelmişti. Şimdiden 9 yıl olmuş. Göz açıp kapayıncaya dek geçmiş 9 yıl. Bir yandan çok yeni bir anı, bir yandan çok çok eski. Kafamın haline göre değişiyor. Hangisi daha gerçek diye sorarsam kendime, zamanın giderek daha hızlı aktığı doğru. Belki 10 yıl sonra tekrar yavaşlayacak. Kadeh şeklinde bir oyağa bırakılan bilye düşün. Fizik deneyi. Ama hayatımın en güzel günüydü. İlginç dedim. Neredeydi acaba o park? Şehir haritasından baktım. Galiba Fert Parkı. Kuzey İksiye'de. Biraz daha iyileşirsem gidip bakacağım. Aynı park mı? Ağacı bulursam belki kağıdı da kontrol ederim. O parkı biliyorum dedim. Birkaç kez gitmiştim gerçekten. Gordon'un evine iki istasyondu. Biliyor musun, tomografiden sonra beni merkezden çıkarmayı düşünüyorlar. Artık yapabilecekleri çok az şey kalmış. Durumum gayet iyiymiş. Güzel dedim. Aklım hala demin anlattığındaydı. Ne oldu sonra aşkınıza? Bitti. Ben bitirdim. Onun da suçu vardı ama daha çok ben bitirdim. Sıkılmıştım. Daha canlı bir yaşam istiyordum. Sonra öyle bir yaşamı da tattım yıllarca. Elime ne geçti? Belki hiçbir şey. Ama hiç değilse birçok şeyi yaptım. İçimde kalmadı diyorum kendime. Harun'la birlikte olsaydık belki her şey daha güzel olurdu. Belki de çürürdü ilişkimiz. Az önce buruk da olsa mutlulukla anımsadığım şeyi sadece buruklukla anımsardım. Bugünlerde daha çok rüya görüyorum. Yine kendimi çırılçıplak gördüm. Anlatayım mı? Hıhı dedim. Bisiklete binmişim. Bisikletle markete girdim. Alışveriş ediyorum. Kimse de dönüp bakmıyor. Ben de utanmıyorum. Hatta yaşlı bir kadın yanındaki küçük kızı beni gösterdi. Sen de bunun gibi olacaksın dedi. Bunu sanırım olumlu manada söyledi. Bunu gördüm. Bir de şey, küçük kızdan aklıma geldi. Bu bir rüya değil. Bir anı kıymığı. Karlı bir gün. Ben gitar kursundan dönüyorum. Çamlar arasında ıssız bir yol. Çamlarda karla örtülü. O zaman ünlü bir film vardı. Bir doktorun komünist devrim sırasında başından geçenler. Kendimi onun sevgilisi gibi görüyordum. Başroldeki kızın yerinde. Çevre biraz kasvetli ve ürkütücüydü. Ama tam filmdeki gibi. Ben çok mutluydum. Umutluydum demek daha doğru. Çocukken ya da ilk gençlikte mutlu olmak daha kolay. Biraz umutlu olursun gelecek güzel günler için. İleride yaşayacağın çok iyi şeyler için. Tamam. Kırık dökük bir anı daha var. 23 Nisan sabahı. Güzel bir bahar sabahıydı. Cıvıl cıvıl, şenlikli. Galiba öyle sabahların en sevindirici yanı da tatilin yakın olması. Üzerime en yeni önlüğümü giymiştim. Kendimi çok güzel hissediyordum. Daha evden çıkarken kazanacağım övgülere hazır. Şiir okuyacaktım. Öğrenciler adına okunacak tek şiiri ben okuyacaktım. Şaşırır da kekelerim diye hiç korkmuyordum ha. İlginç değil mi? Hiç heyecan yoktu içimde. Belki o kısmı bellek siliyor. Güzel duygular kalıyor geriye. Fakat gerçekten heyecanlanmamış olabilirim. Çünkü başkalarının çok heyecanlandığı birçok şeyde ben heyecanlanmam. Başkalarının heyecanlanmadığı şeylerde heyecanlanırım. Bakın şimdi aklıma kötü bir anı geldi. Nasıldı? Deminkinin mutsuzu. Yine böyle prensesler gibi giyinmiştim. Yine bir yere gideceğim. Okul temsili gibi bir yere. Tabii yine başroldeyim. Yine okula yalnız gidiyorum. Annemin migrenini tutmuştur. Babam ne lüzum var demiştir. Okula girmek üzereyim. Bir araba geçti hızla. Yanımdaki su birinkisinden geçti. Şağır. Ben baştan aşağı çamur içindeyim. Koşa koşa eve gittim. Yolda hiç ağlamadım. Eve girince koyverdim. Annem güç bela razı etti beni. Dolaptan eski elbisem çıktı. Babam bir iç partisinden çağrıldı. Şişmiş gözlerle yetiştim. 15 dakika geç de olsa yetiştim. Ben ölüp ölüp dirilerek yetiştim. Ama temsil zaten yarım saat geç başladı. Meğer müdür de babamın yanında bir iç partisindeymiş. Herif babamdan sonra kalkmış. O olaydan sonra karar aldım. Hiçbir şey için kendini parçalama dedim. Daha 9 yaşında. Aşırı duygusal biri sayılmam ama küçük çocukların üzülmesine hiç dayanamazdım. Şımartılmaktan ötürü üzülmemişlerse tabii. İçimden bir şey kopardı. Şükür ki Gülsüm'ün son sözlerindeki paradoksa aklım gitmişti. Pek etkilenmemiştim. Hiçbir şey için kendini parçalamama kararı almıştı güya Gülsüm. Sonunda kafasını paramparça etmişti. Ben de ona aklıma gelen şeyi anlattım. 2 gece önceki rüyamı. Rüya demek yanlış olurdu. Basbayağı varsanıydı. Uyku öncesi varsanı. Yatmıştım. Daldım dalıyordum.